Zerdüşt bir sabah şafağın kızıllığıyla birlikte kalktı. Güneşin karşısına geçti ve şöyle dedi ona: "Sen ey büyük yıldız, neye yarardı mutluluğun, aydınlattıkların olmasaydı eğer?" Sosyal Çalışma Podcast'in Sosyal Hizmet İçin Felsefe Problemleri programına hoş geldiniz. Bugün Zerdüşt'le başladık. Onun öncesinde de size Armand Amar'dan bir şarkı dinletmek istedim. Zerdüşt dediğimize göre aslında bugün kimden bahsedeceğimizi biraz açık etmiş oldum herhalde. Evet, bugün Friedrich Nietzsche'den bahsedeceğiz. Belki de bahsetmesi en zor filozoflardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Wilhelm Friedrich Nietzsche, felsefe tarihinde Sokrates'ten sonra belki de en meşhur felsefecilerden bir tanesidir diyebiliriz aslında. 19. yüzyılda böyle bir önceki yüzyılın aydınlanmacı felsefe akımının etkisiyle süren o akılcılık rüzgarı esmeye devam ederken, Nietzsche bu rüzgar karşısında başını eğmeyen güçlü bir ağaç misali çıkıyor aslında karşımıza. Hegel ve Marx ile de karşımıza çıkan o tarihselcilik, onun da kayıtsız kalamadığı bir konu olarak yine karşımıza geliyor. Acaba Nietzsche nasıl biri? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Nietzsche'nin babası ve dedesi Protestan rahipler ve o da Protestan bir ailenin içine doğuyor aslında. Ancak babasını erken yaşta kaybediyor ve annesi ve kız kardeşiyle birlikte bir ömür sürüyor. Tam olarak onlarla yaşadığını da söyleyemeyiz aslında. 25 yaşında profesör olur ve üniversiteye ders vermeye gider Nietzsche. Bu dönemde ailesinden bir miktar uzakta kalır. Sonrasında yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle derslerini sürdüremez ve üniversitenin rektörü kendisine maaşının 1/3'ünü bir emekli maaşı olarak bağlar ve Nietzsche bunu bir fırsat bilerek genel olarak İsviçre'de ve Fransa'da gezerek eserlerini tamamlar. Bunun bir nebze annesi ve kız kardeşinden uzak kalmak için kendine bir yol olarak benimsediği de söylenir ara ara. Nietzsche'nin hayat görüşünü oluşturan en önemli filozof belki de Schopenhauer ve onun güçle ilgili, istemeyle ilgili, istençle ilgili söyledikleri. Zaten Nietzsche kendisi de bunu ifade ediyor. Yani ben Schopenhauer'den çok etkilendim. Onun beni şekillendirmesine, beni ele almasına izin verdim diye anlatıyor. Tabii akılcılığa eleştirisi de aslında Schopenhauer etkisiyle daha çok ortaya çıkıyor Nietzsche'nin. Nietzsche doğduğu dönem itibariyle düşünüldüğünde o moderniteye oldukça karşı çıkmış bir filozof. Tabii burada 19. yüzyıl modernitesinden bahsediyoruz. Yani günümüz modernitesinden bahsetmiyoruz belki de. Ama bağlantıları olduğunu da söylemek mümkün. Modern dünyanın insanı ona göre toplumsal özne şeklinde edilgen bir varlık halinde. Yani bu modern dünya, bu akılcı dünya insanı toplumsal bir özne haline getirdi ve edilgen hale getirdi diye anlatıyor. Yani Nietzsche'ye göre aslında insan modernite içinde kendi olabilme ya da o kendi sandığını alt etme gücünden yoksun bırakılan bir varlık. Bunun en önemli sebebinin de sürekli kavga ettiği diyeyim. Nietzsche biraz böyle bir yapı aslına bakarsanız sürekli bir mücadele halinde kendisi. Hristiyanlık ve ahlak onun sürekli yaşamı boyunca tüm eserlerinde de savaştığı iki önemli unsur. Şimdi aslında Nietzsche'yi Sokrates'ten sonra böyle hani en tanınır hale getiren kavram übermensch kavramı ya da Türkçesiyle üst insan kavramı belki de. Birçok kişi bunu faşizmle, işte bir ırkçılıkla, insan ayrımcılığıyla bağdaştırmaya çalışsa da aslında bunun Nietzsche'den değil, biraz Nietzsche'nin kız kardeşinin antisemitist görüşlerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yani Nietzsche bir fırsat olsaydı ve Hitler'le karşılaşmış olsaydı, sanırım kendisinin onu övgüleyerek yaptığı bu temellendirmeyi, faşist temellendirmeyi diyelim, pek de hoş karşılamazdı en iyi tabirle. Şimdi tabii konu bununla sınırlı değil, yalnızca Übermensch'le sınırlı değil tabii ki. Şimdi 19. yüzyılda nasıl bir insan anlayışı var? Aslında biraz buna bakmamız lazım. Nietzsche'nin buna nasıl karşı çıktığını konuşmadan önce. Şimdi Sokrates'ten bu yana, hatta belki biraz presokratikleri, yani Sokrates öncesi filozofları da bu işe dahil edebiliriz. Filozoflar genellikle insanı hep böyle bir dualist, yani ikicil yapıda görüyorlar. Descartes'le bu ikicil yapı aslında en üst seviyesine ulaşsa da diğer filozoflarda da bunu görüyoruz. İnsanı hep böyle yerle gök arasında bir yerde durmaya çalışan bir yapı olarak gösteriyorlar aslında filozoflar. Ve bu ikili yapının, bu yerle gök arasında duran bu yapının, bu varlığın hep göğe yakın tarafına yönlendiriliyor insan. Hep akla doğru yönlendiriliyor ve insan olmaklık denilen şey aslında hep akılla bağdaştırılıyor. Tabii bu durum Nietzschevari bir söyleyişle insanın nesneleştirilmesine ve kendinden uzaklaştırılmasına sebep oluyor. Yani insan kendine yabancılaşan ve kendini hep dışarıdan seyreden bir varlık haline geliyor burada. Tabii yine dikkatimizi çeken başka bir nokta daha var. İnsan hep kendine dışarıdan bakan bir yapı haline geliyor. Aklı ayrı, bedeni ayrı bir varlık olarak var edilmeye çalışılıyor. Ve biraz da belki Hristiyanlığın da etkisiyle beden genel olarak aşağılanıyor, akıl ise hep yüceltiliyor. Bunun en böyle güçlü halini de zaten geçen hafta konuştuğumuz gibi şeyde gördük biz. Kant'ta gördük. Orada Kant'ta ne diyordu? İnsan hem istemeler yanıyla doğaya, akıl yanıyla göğe bağlıdır. Ancak ahlak yasası bize akla uygunluğu emreder diye anlatıyordu bize Kant, hatırlarsanız. Geçen programda bunu konuşmuştuk. Şimdi Nietzsche'nin döneminde çok önemli bir durum var. Charles Darwin, Karl Marx, Sigmund Freud ve Friedrich Nietzsche aynı yüzyılda, yani 19. yüzyılda 26 yıl boyunca aynı dünyada var olmuşlar. Ve zannımca birbirlerini etkilemişler. Çünkü Nietzsche'nin bence biraz okumalarım da bunu söylüyor aslında bana. Charles Darwin ve öncülerinin de etkisiyle insanın doğa içinde yer aldığı bir biyolojik yapıdan ve evrim teorisinin de etkisiyle böyle insanı salt akıl varlığı olarak görmeye açıkça isyan ettiğini söyleyebiliriz. Nietzsche için konuşuyorum tabii bunu. Hatta yani dedim ya işte Marx, Darwin, Freud ve Nietzsche, hepimiz kabul etmeliyiz ki bu insanlar bilim ve felsefe içinde ciddi değişimler yarattılar. Hatta Hannah Arendt, Nietzsche, Marx ve tabii bir de belki günün birinde konuşuruz bunu da, ben çok severim, Kierkegaard için şöyle söylüyor: onlar hiçbir otoritenin yönlendiriciliğine başvurmadan düşünmeye cesaret etmiş kişilerdir diyor mesela onlar için. Okumanızı tavsiye ettiğim bir modern dönem felsefecisi var, Nermi Uygur ismi. Onun Nietzsche için şöyle bir tanımı var. Diyor ki, Nietzsche bir yaşama filozofudur. Baktığımızda Nietzsche gerçekten de bir eylem filozofu, yani bir yaşama filozofu aslında. Aynı yine bir tarihselciliği bize anlatan, tarih felsefesinde çok önemli olan filozoflardan Dilthey gibi. Burada Nietzsche'ye göre değerler ve eylem insanın kendilik yolculuğu için, kendine doğru yapacağı o kendini bulma yolculuğu için vazgeçilmez bir şey. Bunun içinde de diyor Nietzsche, bunu çok önemsiyor. İşte o Schopenhauer'den aldığı istenci biraz daha değiştirerek şöyle bir kavrama dönüştürüyor. Güç istenci. Güç istenci deyince aklımıza hep şey gelebilir tabii. Şimdi Nietzsche, Darwin, doğa, işte doğada güçlünün ayakta kalması vesaire gibi bir şey geliyor tabii aklımıza insan. Ama yani bu işte bir doğal hukuk şeyinde, bağlamında düşünülmemeli belki de. Çünkü Nietzsche'nin insan doğasında vardır dediği güç istenci bambaşka bir şey. Burada Nietzsche'nin temel derdi var olan ahlaki değerlerin, insanların kendilerini keşfetmelerini ve toplumsal özneler olmak yerine birey olmalarını engellemesi. Yani çünkü diyor Nietzsche, toplumsal ahlak kuralları, daha evvel konuştuğumuz bir şey vardı ya, hani değerler, değer biçme, değer atfetme gibi. Diyor ki işte Nietzsche, en basit tabiriyle toplumsal ahlak kurallarıyla yapılan değerlendirmeler aslında değer biçmeler ve insanın eylemesi ve istemesi bu kurallardan kurtulabilecek bir güç istencine bağlı. Yani aslında güç istencinin sebebi insanın, bu Nietzsche'nin daha sonrasında tekrar tekrar eleştireceği, işte o toplumsal ahlaki kurallardan kurtulma istenci aslında. Bir üst insandan bahsetmiştik gerçi ama yine de belki Nietzsche'de insanı üç temel ana temada incelemek mümkün. Bunlardan birincisi sürü insanı, Nietzsche'nin söylediği. Hatta Nietzsche burada bir benzetme yapıyor onlar için. Diyor ki onlar deve gibidirler. Diyor ki sevgili filozofumuz, sürü insanları kendilerine yüklenen ahlaki değerleri hiç sorgulamaksızın uygularlar. Hatta böyle buyurdu Zerdüşt'te. Zerdüşt onlar için şöyle der. Kendilerine yapmalısın, etmelisin denilen insanlardır bunlar. Onlar bu kurallara karşı çıkarak toplumdan kovulmaktan korkarlar. Ve diyor ki aynı şekilde bu insanlar değerlerin kendilerinden önce yaratıldığını düşünürler ve onlara hiç bu değerleri sorgulamaksızın itaat ederler. Onlara boyun eğerler. Bu yüzden onları hörgüçlü develere benzetiyor işte. Bu kuralları yüklenirler, ne taşıdıklarının farkında bile değillerdir ve yüklendikleri bu kurallarla hayatlarını devam ettirirler diye anlatıyor. İkinci insan teması Nietzsche'nin özgür insan. Burada nihilizmden bahsetmek işte mümkün. Normalde biz nihilizm dediğimizde iki tür nihilizmden bahsederiz. Bunlardan bir tanesi ontolojik, yani varlık bilimsel, pardon, varlık felsefesi bakımından nihilizmdir. Ve burada nihilizm varlığın var olmadığını bize söyler. Bir de ahlaki nihilizmdir ki bu da işte bu toplumsal değerlerin, bu toplumdan gelen ahlaki değerlerin herhangi bir değer taşımadığını, onların yok sayılması gerektiğini söyleyen nihilizmdir ki bu Nietzsche ile en parlak dönemini yaşıyor, tahmin ediyoruz ki. İşte bu özgür insan dediği Nietzsche'nin o moral dışı, yani ahlak dışı da bir yapıdadır diyor Nietzsche. Tüm değerleri reddeder. İşte ahlaki nihilizm budur diyor. Yani kişinin artık dinden, kültürden, işte toplumun değerlerinden, daha doğrusu ahlakından getirdiği değerler yok. Orada salt bir özgürlük yaşama, özgürlük hali yaşama arzusu var temelde. Ve diyor ki Nietzsche, özgür insan dünyayı kendi gözleriyle görüp anlamlandırmak ister. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bizim toplumsal değerler ya da işte ahlaki değerler, kültürel değerler, dini değerlerimiz birer gözlük olsunlar. Ve her birinin birer rengi olsun. Diyelim ki işte toplumsal ahlaki değerlerin gözlüğü ne renk olsun? Kahverengi olsun diyelim ki. Onu takıp da dünyaya baktığımızda dünyayı hakiki renkleriyle değil, kahverengi camın ardında nasıl, yani gelen ışıkla bize nasıl yansıyorsa öyle görüyoruz, öyle değil mi? İşte bu da böyle. İşte diyor ki Nietzsche, ya da işte dini değerler mavi gözlük olsun diyelim ki, onu taktığımızda belki işte sarı olan bir nesneyi yeşil görüyoruz varsayalım ki, yani asıl rengini görmüyoruz. Ha işte burada Nietzsche diyor ki özgür insan o gözlükleri çıkarıp kendi gözleriyle renklere şahit olmak ister. O göreceği şey her neyse. İşte o gözlükleri çıkarabilme cesaretine sahip olan kişidir aslında özgür insan diye anlatıyor bize. Ve ancak diyor Nietzsche, özgür insan teması ya da aşaması bir ara geçiştir. Yani insan her zaman o ahlaki nihilizm boyutunda kalamaz. Kalmamalıdır. Çünkü bu aşamada saplanıp kalırsa sadece önüne gelen her değeri reddeden ve bir kuralsızlıkla yaşayan bir hale dönüşür insan diye anlatıyor bize. Burada çünkü diyor Nietzsche, bir eylemsizlik durumuna da geçer özgür insan. Ne yapar? Her türlü anlam, değer ve istemeyi reddeder. Oysa diyor Nietzsche, insan değerleri yeniden değerlendirip yaratım aşamasına geçtiğinde o zaman üst insan haline gelebilir. Nietzsche buradaki insanları da aslana benzetiyor. Hatırlayalım, sürü insanları deve gibiydi. Bunlar aslanlar. Yani toplum denilen ejderhayı yenebilecek gücü kendi içinde bulmuş kişiler. Ne o ejderha? İşte o toplumdan gelen değerler, anlamlar ya da istemeler. İşte diyor Nietzsche, bunlar aslanlardır. Yani yıkıcılardır, yok edicilerdir, ortadan kaldırıcılardır ya da işte o değerlerin öldürücüleridir. Ama tabii Nietzsche için çok çok daha kıymetli olan bambaşka bir insan var. Olması gerektiğini söylediği bir insan bu tabii Nietzsche için. Ona da yaratıcı insan ya da bir başka deyişle trajik insan adını veriyor. Trajik insan, insan olmaklık denilen var olma biçiminin en üst basamağı. Ve burada Nietzsche hayati bir şey söylüyor bize. Bu aşamada diyor, değerler yeniden değerlendirilir. Sevgili hocam Ioanna Cucurati, Nietzsche'nin hayatını bu sözcükle çok değiştirdiğini söylemişti. Değerler yeniden değerlendirilmeli sözüyle. Ve zaten kendisi de kendi değer felsefesini ve etiği anlatırken hep buradan yola çıktı, değil mi? Değerleri yeniden değerlendirmek üstünden. Değer yargılarını değerlerden ayırmak üstünden devam etmişti felsefesine. İşte Nietzsche burada çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki değerler yeniden değerlendirilmeli. Bu ne demek? Şöyle bir düşünelim, acaba bu nasıl bir şey olabilir? Değerlerin yeniden değerlendirilmesi. Şöyle olabilir mi acaba? Hani az önce bahsetmiştik ya, bir gözlük takıyorduk. O gözlüğün rengiyle görüyorduk her şeyi. Sonra ne yapmıştı diğer üst insan, özgür insan? Gözlükleri çıkarmış ve kendi gözlerine güvenip onunla görmeye çalışmıştı. Ancak yaratıcı insanın ya da trajik insanın bu noktada yapabileceği bambaşka bir şey var. Kendine bir gözlük yapmak. Kendi değerlerinden oluşan bir gözlük yapmak. Çünkü ancak o sayede dünyayı istemeyi ve değerlerini yeniden yaratabilir insan. Güç istenci bu yüzden önemli bir şey. Diyor ki çünkü Nietzsche, insan istemeye sahip değilse o zaman gerçek bir yaratımı, gerçek bir üretimi olamaz. İnsanı değerli kılan şey, insanı doğadaki herhangi bir varlığın ya da varlıkların kendi aralarındaki o güç dengesinden kaynaklanan yıkımının, işte güçlünün güçsüzü yenmesi, büyük balığın küçük balığı yutmasından farklı olan şey, insanın işte o güç istenciyle bugüne kadar hiç farkında olmadığı o yaratımı kendi içinde yapabilmesi. Bunu çok önemsiyor. O yüzden istenç, güç istenci bu kadar önemli bir şey Nietzsche için. Bu bir vazgeçilmez onun felsefesinde. Tabii ben bunu size çok kısaltılmış anlatıyorum. Yani burada bir işte Dionysos var, bir Apollon var, bir Midas hikayesi var falan. Ama bu salt felsefe anlatıyor olsaydım belki bunu biraz daha açarak anlatmak isterdim size, ama biraz sosyal hizmet kısmına da girmek istediğim için çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Şimdi üst insan, yarattığı değerlerle yaşayan kişi ve burada önemli olan şey şu: bir değer yaratıyor ve o yarattığı değerlere uygun bir yaşayışla yaşıyor. Yani tutarlı kişi aslında bizim üst insan dediğimiz kişi. Onun için toplumsal ahlak kuralları değil, artık zaten onu özgür insan olduğunda bir kenara bırakmış, yok saymıştı. Kendi değerlemeleri var artık. Ve değer biçmelerle değil, kendi değerleriyle değerlendirmeler yapıyor. Şimdi gelelim, bunca şeyi anlattık. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Nietzsche yaratıcı insan için onlar çocuklardır diyor. Bu beni çok etkilemişti okuduğumda. Onlara neden çocuk diyor diye bir düşünmek istedim aslına bakarsanız. Ve aslında cevabı yine Nietzsche kendisi veriyor. Çünkü diyor, onlar kirlenmemişlerdir henüz başkalarının bilgisiyle. Ve her gün yeniden kendi gözleriyle dünyayı yeniden yaratırlar. Onlar başkalarının anlamlandırmalarına henüz geçmemişlerdir. Kendileri kendi dünyalarını yaratırlar. Ve bir ikincisi de, yetişkinler olarak bizler unutmuyoruz ve bir takım şablonlar yaratıyoruz kendimize bu unutmamalarımızla. Oysa çocuklar diyor Nietzsche, daha çabuk unuturlar ve her gün sanki bir önceki günü hiç yaşamamış gibi yeniden, yeniden, yeniden başlarlar dünyada yaşamaya. Dolayısıyla onlar her şeyi her gün yeniden değerlendirirler ve değerlerler diye anlatıyor. O yüzden onun için çocuk olmak çok önemli bir şey. Ve yaratıcı insanla çocuğu bir metafor haline getirmesi açıkçası benim için çok etkileyiciydi. Demek ki aslında birçoğumuzun ihtiyacı olan şey hem düzgün isteme için hem de değerleri yeniden değerlendirebilmek için çocuksu bir yapı. Bunu bir düşünelim. Bence çok etkileyici bir şey bu söylediği şeyin içinin. Gelelim en son konuşacağımız şey. Nietzsche sosyal hizmet uzmanı olsaydı nasıl biri olurdu? Bana sorarsanız Nietzsche sosyal hizmet uzmanı olamazdı. Çünkü biraz kendi değerlerine sahip, pek kuralcılıktan yana biri değil. Ama şunu yapacağını, bunca güç istencinden bahsediyorsa şayet, sanırım güçlendirme yaklaşımını yeniden gündeme taşırdı. Ondan ne anlamamız gerektiğini bize yeniden anlatmaya çalışırdı. Mesela şöyle diyebilirdi. Müracaatçıyı güçlendirmek için onu bir sürü insanı olmaktan kurtaracak olan sorgulamaları yaşamına dahil edelim. Onu oradan çıkaracak olan, kurban rolünden çıkmasını sağlayacak olan şey, belki de işte o sürü insanının taşıdığı değerlerden onu kurtarmaktır. Galiba sosyal ve ekonomik destekleri vermeye pek de gönüllü olmazdı. Çünkü Nietzsche vicdan ve merhamet konusunda oldukça aykırı ve sert söylemlere sahip biri. Diyor ki, ahlak, vicdan, merhamet, toplumun kendi güçsüzlüğünü maskelemek için güçlü insanların üstünde kullandığı eşitsiz bir silahtır. Dolayısıyla bu yüzden belki de hani zaten olan şey bu değil, yani bir merhamet duygusuyla sosyal ve ekonomik yardım yapılmıyor, yapılmamalı da elbette. Ancak Nietzsche yine de buna karşı çıkabilirdi diye düşünüyorum. Kendisi biraz böyle işte güç istenci vesaire falan filan gibi şeyler sebebiyle ekonomik anlamda liberal olmakla da bayağı suçlanıyor. Gerçi Nietzsche'nin suçlanmadığı pek bir şey de kalmamış şöyle bakarsanız felsefe tarihine. Yani faşizmden işte liberal olmaya kadar, işte insanları eşit görmemesinden başka birçok şeye kadar çok eleştiriliyor kendisi. Bunun dışında ne olabilirdi? Sanırım bizim bu sosyal hizmetin meşhur değerlerini ve etik ilkelerini yeniden değerlendirmek isterdi. Ve onları her türlü kalıp değer sisteminden uzaklaştırırdı diye düşünüyorum. Hadi oturup bunları baştan düşünelim derdi herhalde bize. Onları toplumsal ahlaki kurallardan ya da evrensel olduğunu iddia ettiğimiz kurallardan, değerlerden bir kurtaralım, onları bir baştan düşünelim derdi. Başka ne derdi? Sosyal hizmet uzmanlarını bir üst insan adayı olmaları için cesaretlendirirdi. Onların kendi değerlerini yaratmalarını önemserdi. Eylemlerini değer biçmelerden uzak ve her tek durumu kendi içinde değerlendirme kapasitesine sahip uzmanlar olmalarını isterdi. Şöyle derdi herhalde bir de. bir sosyal hizmet uzmanı, bir müracaatçıyla sosyal hizmet müdahalesi yaparken şayet toplumsal ya da tırnak içinde evrensel değer yargılarına bağlı şekilde davranıyorsa, oldukça sert bir söylemle "sen önce kendini kurtar" diye isyan ederdi. Çocukları çok severdi diye tahmin ediyorum. Çünkü yaratıcı insanı, üst insanı çocukla benzeştirmişti. Dolayısıyla şayet bir sosyal hizmet uzmanı olsaydı, sanıyorum çocuklarla çalışmak ister, onları çok sever ve onlar için canla başla çalışırdı. Bu benim yolum. Peki sizinkisi nerede? Böyle yanıt verdim bana, yolu soranlara. Çünkü yol yoktur da ondan. Bu da yine Zerdüşt'ten bir son söz olsun. 7. programımızdı. 7 hem sonsuzluk sayısıdır, bazılarına göre de bir tamamlanma sayısı. Belki biz de bu hafta Nietzsche ile biraz daha tamamlanmışızdır.